Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız. Mühim şeyler yapacağız bu hafta Cemalettin Taşçı ile birlikte. Labirenti konuşalım istiyoruz. Emin Malov'un son çıkardığı kitap. Ukrayna-Rusya savaşıyla herhalde biraz telaşlanmış ve o savaş üzerine kaleme alınmış gözüken bir kitap ya da kaleme alınırken o savaş denk gelmiş. Orasını tam fazla bilmiyoruz ama Batı'yla mücadele eden ülkelerin bir serüvenini anlatıyor bize. İşte Japonya, Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı'ya karşı itirazlar ve mücadelesi. Buna karşılık işte geldiğimiz noktada da artık bir labirentteyiz. Kaybettik yolumuzu. Önce bunu kabul edersek bir pusulayla buradan çıkarız diyen bir şey. Ben okuduğumda böyle özetleyebileceğimi zannediyorum kitabı. Ama herhalde bu konuları en azından tartışan bir yazar pek de çok yazı yazdığı için dikkate alınması gereken bir kitap diye düşünüyoruz.
Evet, bana kitabı tavsiye ederken neydi zihninde olan şey? Tam olarak hatırlayamadım şimdi.
İşte bu hikayeyi Batı'yla olan mücadele, bir Batı var, Batı'ya karşı herkes mücadele ediyor. Ama sonuçta kimse bir şey kazanmamış durumda. Şimdi sanki çökmüş mevcut yapı, sistem, müesses, nizam. Yeni bir yolda bulamadık. Ama bir pusula lazım. Labirentteyiz, kaybolduk. Ama yeni yol bulmak için birinci şartımız kaybolduğumuzu bilelim diyor.
Şimdi Ayşe Zarakoğlu'da sonuçta konuştuk, kitabı üzerine konuştuk. Orada işte Rusya, Japonya ve Türkiye üzerinden
Evet.
bir yenilgiden sonra bunlar yenildiler ve yenilgiden sonra şu reaksiyonu gösterdiler diye analiz yapmıştı. Amin Maluf Türkiye'yi yerine Çin'i koymuş ve
Amerika'yı
benim anladığım
koymuş. Çin zaten var. Ha, gerçi Çin de var.
yok. Amerika'yı Batı'nın kalesi olarak
Doğru.
yani sonuçta diğerleri Batı'nın hasımları, Amerika'yı da Batı'nın değerlerinin şimdiki
Devralan.
kalesi olarak konumluyor. Ve hani bir şey daha düzelteyim, benim anladığım kadarıyla aslında Rusya-Ukrayna savaşı çıkmadan önce kitabı yazmaya başlamış, sonra kitap çıkınca sonuna bir bölüm ekleme ihtiyacı hissetmiş şey savaş çıkınca. Bende kalan intiba şu, yani ben yanlış hatırlamıyorsam hatırladığım kadarıyla Ayşe Zarakoğlu'nun kitabı bir tür işte hani tahlil, analiz idi. Buna mukabil Amin Maluf'un ki senin de işaret ettiğin gibi bize bir alarm zili çalıyor. Aman aklımızı başımıza toplayalım, bir şeyler yapalım ve işte bu bir şeyler yapalımın arkasındaki zihin dünyası çok rahatsız edici benim açımdan. Neden rahatsız edici anlatabilecek miyim bilmiyorum ama deneyeyim. Yani Amin Maluf'tan bekleyeceğim bir şey. Hayatının 50 yılını Fransa'da geçirmiş. Fizyonomi itibariyle bakıldığında da sıradan bir Fransızdan daha çok Fransız gibi görünen bir adam yani. Ve işte bir Fransızın şimdi şu dünyada dünyanın sarsılıyor olmasına, yaşanan depreme Amin Maluf gibi bir reaksiyon göstermesi bana çok anlaşılmaz gelmiyor yani. Ama rahatsız edici. Şöyle başlayayım. Benim dünya tasavvurum şu. Dünyada kurallar lazım. Çünkü biz sosyal varlıklarız. Dışarı çıktığımız zaman, birbirimize temas ettiğimiz zaman neyle karşılaşacağımızı öngörebilmemiz gerekiyor. Hani çok şematik bir basit bir örnek olarak trafiği ele alalım. Yani trafikte bir kurallar silsilesi lazım ve her birimizin buna uyacağını biliyor olmamız lazım ki trafiğe çıkabilelim. Yani kimisi sağdan giderken kimisi soldan gidiyor ise işte ve herkes kafasına göre bir yerlere park ediyor ise de trafik akmaz yani. Mesele şu, kuralların lazım olması başka bir şey, şu kuralın lazım olması başka bir şey. Trafik sağdan akacaksa sağdan aksın, tamam. Bu bir kural ve çalışır. Soldan akacaksa soldan, ve öyle ülkeler var dünyada, trafik soldan akıyor ve çalışıyor yani. Bizim dünya ile ilişki kurarken hep yaptığımız hatalardan bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Bir dizi kurala tabiiz ve dünyada işlerin yolunda gitmesi için bizim tabi olduğumuz kuralların evrensel olması gerektiği gibi bir iddiamız var. Öyle değil yani. Evrensel olan şey kuralların olması. Evrensel olarak ihtiyaç duyduğumuz şey kuralların olması yani. Dinler niçin çalıştılar? Bu yüzden çalıştılar. Yani işte sabah kalktığımızda ezan okunduğunda camiye gidiyor ise komşumuz, onun artık İşte onunla alışveriş yaparken bizi dolandırmayacak olduğuna veya karımıza kızımıza göz koymayacak olduğuna vesaireye inanıyor idik veya kocamızı baştan çıkarmayacak olduğuna inanıyor idik vesaire. Dolayısıyla evet kurallar vardı ve bu kurallar çerçevesinde hayatımızı sürdürüyorduk. Her birimiz kendi kapasitemiz oranında kendi hayatımızda yapmak istediklerimizi imkanlarımız çerçevesinde ve kapasitemiz çerçevesinde yapmaya çalışıyorduk. Bir hayat yaşıyorduk yani. Burada kuralların tayin ediciliğini altını bir daha çizeyim. Kural olmazsa hiçbirimiz kendi potansiyelini realize etme şansına sahip olamaz. En potansiyelli olanımız bile. Eğer kural yoksa vahşi bir hayattan bir adım öteye gidemeyiz. Kitaplar yazılmaz, müzikler yapılmaz. Hiçbir şey olmaz yani hayatta. Kurallara ihtiyacımız var ve insanlık görünen o ki mütemadi olarak kuralları icat etmiş. Bu kurallar zaman içinde değişmesi gerekmiş. Muhtelif sebeplerle değişmesi gerekmiş. Teferruatıyla analiz edebiliriz. Ama herhalde bütün envanterini çıkaramayız. Hangi sebeplerle yeni kurallar icat etmek zorunda kaldığımız. Ama hep bir dizi kural icat etmişiz. Bu kurallara uymuşuz. Başımızda polis olmadan uymuşuz. Yani sonuçta İstanbul trafiğinde her gün yollarda milyonlarca araç oradan oraya oradan oraya gidiyor ve işte sınırlı sayıda trafik polisi var yani. Bu araçların çoğu hiç trafik polisi görmeden evden çıkıyor, yeniden evine dönüyor akşam. Öyle değil mi? Yani
Evet. Kameralar var ama onları zaten şey olarak saymayalım şimdi. O başka bir şey. Bir olay olduğunda işe yarayacak.
evet. Sonuçta biz gönüllü olarak kendi koyduğumuz kurallara uymaya mütemail varlıklarız. Çünkü biliyoruz ki, genetik olarak biliyoruz ki eğer kural yoksa hiçbir şey yok yani. Bu kadar tayin edici bir şey yani kural dediğimiz tantana. Dinler böyle icat edilmiş şeyler ve biz o dinler sayesinde dinlerin birbirine farklı dünya tasavvurları var ama her birisi çalışmış yani. Her birisi iş görmüş. Her birisi belirli dönemlerde çok sayıda insanı, milyarlarca, yüz milyonlarca, milyarlarca insanı seferber etmiş ve işte seferber etmiş derken doğru bir tabir olmayabilir. İnsana nüfuz etmiş ve o insanların bir düzen kurabilmesini sağlamış. Kuralların bu kadar tayin edici olduğunu biliyoruz insanoğlu olarak, genetik olarak biliyoruz ama öte yandan şunu da biliyoruz ki bu kuralları her yerde kural çalışıyorken kuralı ihlal edenler avantaj sağlayabilirler.
Evet. Geçilmez yoldan geçip trafikte en öne geçebilir. Yani
Evet.
işte ambulansın ya da polisin kullanacağı şeridi kullanarak hızlı bir şekilde öne geçebilir bazıları.
Evet. Dolayısıyla eğer kurallar çalışıyor ise, herkes kurallara riayet ediyorsa, baskın çoğunluk kurallara riayet ediyor ise bu kuralları ihlal edenler öne geçebilirler. Ve zaman zaman da bazı insanlar bazı durumlarda bazı kuralları ihlal ederler. Bunu da yaşıyoruz hep. Bu durumla yani bazı insanların bazı durumlarda bazı kuralları ihlal etmesiyle kuralların topyekün çalışmamasının arasında yapısal bir fark var. Mevcut kurallar silsilesinin tamamına karşı bir güvensizlik duymaya başlamamızın, artık kuralsız olmamızın yani arasında bir fark var yani. Ve biz sık sık bunları birbirine karıştırıyoruz. Şimdi benim iddiam o ki bizim içinde yetiştiğimiz dünyanın kuralları çalışmıyor. Artık polis zoruyla yani kuralların çalışması şu demek benim açımdan. Gönüllü olarak benim o kuralları kabul etmem demek. Okula gideceğim, mezun olacağım. Mezun olunca şu hayatım şöyle olacak. Bu bir kurallar silsilesinin ürünü. Şimdi bu böyle çalışmıyor artık yani. Ve bunun çalışmamasının yaratacağı çöküşe karşılık olarak da okullardan mezun olanlara bazı prestijli işler icat ederek, uydurarak, aslında iş olmadığı halde uydurarak mesela bunu yamamaya çalışıyoruz. Zor kullanıyoruz artık. Yani gönüllülük yerini zor almaya başladı ve bu bir süredir böyle. Yani en azından 80'lerden itibaren başlamış. 60'larda işaretlerini vermiş, 80'lerde belirginleşmeye başlamış. Oradan itibaren ivmelenerek giden bir şey. Bir durumdayız biz ve bu kuralları zor kullanarak sürdürmeye çalışıyoruz. Çünkü kuralsızlık daha kötü yani. Mesele şu, benim Amin Maluf'la anlaşamadığım husus şurada. Buradan bir takım akıllı insanlar, bir takım hiyerarşilerin tepesindeki insanlar akıl yürütecekler. Vay kaybolduk bu pusulaya lazım bize diyecekler ve sonra işte oturup masa başında akıllıca davranarak bir pusula geliştirecekler ve yeni bir düzene geçeceğiz, yeni bir kurallar sistemine geçeceğiz varsayımını hissediyorum ben Amin Maluf'ta. Böyle olmayacak.
Nereye getireceği konusunda çok öngörüsü yok. Yani biraz daha
Yok.
ümitsiz o.
Hani nereye geçileceği konusunda bir öngörüsü yok ama ancak akıllı insanlar bir masa başında oturup akıllarını başına devşirirlerse bu mümkünmüş gibi bir şey geçiyor bana. Tam böyle bir şey de söylemiyor da
Evet.
bende kalan kullandığı dilden bende kalan intiba bu. Böyle olmayacak yani. Sonuçta bir yerden bir işaret fişeği. Hazreti Muhammed'in yaptığı şey bir işaret fişeği çakmaktı. Bir yığın insan artan bir ivmeyle buna gönüllülük esasına biat etti. İsa'da durum daha da vahim zaten. Çünkü İsa öldükten sonra
Olsun.
birileri İsa'ya böyle bir işaret fişeği yakıştırdılar gibi gibi. Yani sonuçta o işaret fişeğini yakanın böyle çok nasıl diyeyim kişiliğinden veya yaktığı işaret fişeğinin muhtevasından kaynaklanan bir şey değil yani. Bir ihtiyaç hissediliyor, bu ihtiyacı hissediyor insanlar ve kendi gönüllülükleriyle buna katkıda bulundukları için İslam diye bir şey oldu, Hristiyanlık diye bir şey oldu gibi. Benim bakış açım bu.
Ya da
Dolayısıyla
komünizm diye bir şey oldu.
evet. Dolayısıyla benim açımdan hikaye toplumlar şu anda mevcut kuralların çalışmıyor olduğunu farkındalar, bunu hissediyorlar ve bu mevcut kuralların değişmesinde kendileri sağlayacaklar. Bir yerlerde birileri bir işaret fişeği çakacaktır yine. Ona bir itirazım yok yani. Ama bu toplumların dinamikleriyle olacak bir şey. Şimdi bu ana çerçevenin üzerine şunu yerleştirelim. Bazı insanların bazı durumlarda bazı kuralları ihlal edebileceği bilgisi üzerinden inşa edilmiş başka bir şey var dünyada hep çalışmış olan bir şey. Ben polis olacağım, kurallara uyulmasını ben sağlayacağım diyen bir takım otoriteler ortaya çıkmış. Ta şeyden, antik çağlardan öncesinde yani insanlığın antik çağlarından itibaren bunlar ortaya çıkmış ve bunlar da çalışmış. Yani zorbalık yaparak, polislik yaparak toplumlarda düzenin sürmesini sağlayacak unsurlar ortaya çıkmış ve bu unsurlar piyasadaki kurallara kendileri uymadıkları halde başkalarına bu kuralları dayatarak sistemin devamını sağlamış. İnsanlar da bunlara boyun eğmişler. Yani krallara, efendim işte padişahlara bu sebeple boyun eğmişler. Çünkü hep kafalarının gerisinde bazı insanların bazı durumlarda bazı kuralları çiğneyebilmesi ihtimali var ve evet o tarihlerde de bazı insanlar bazı zamanlarda bazı kuralları çiğnedikleri zaman ve bunun önüne geçilemediği durumlarda o kuralsızlık hali yani yağmacılık vesaire falan kolaylıkla yaygınlaşabilmiş. Normaline gelebilmiş. Kural ortadan kalkmış. Dolayısıyla da insanlar zorbalara bu sebeple tahammül etmişler. Herkesin kurallara uymasını garanti etmek üzere. Ama teknik olarak bakacak olursak biz aslında binlerce yıl boyunca insanlık şöyle yaşamış. İstanbul'da bir padişah var ama Kastamonu'da, Çorum'da, Adana'da aslında insanlar köylerinde gönüllülük esasıyla uydukları kurallar çerçevesinde yaşamışlar. Ermeni köyünün yanında, Rum köyünün yanında, Türk köyü farklı farklı kurallar içinde ama her birisi kendi içine kurallarıyla hayatını sürdürmüş yani. Yani İstanbul'dan çok nadiren
Birileri gelmiş.
haberdar olmuşlar ve İstanbul'a haraç ödemişler ama geçimlik ekonomilerini ana hatları itibariyle kendi içlerindeki kurallarla sürdürmüşler yani.
Hatta çocuklarını vermişler İstanbul için, asker yapmışlar.
Evet. Şimdi orada o düzen evrensel bir düzen olarak bütün dünyada binlerce yıl yaşamış. O düzenin temel özelliği şu, nüfusun çok büyük bir bölümü geçimlik ekonomi ile hayatını sürdürüyor. Yani işte kendi köyünde, kendi yetiştirdiğiyle, kendi karnı doyuruyor ve birilerine haraç veriyor. O haracın dışında kalanla da kendi hayatını sürdürüyor. Temas içinde olduğu insan sayısı sınırlı, kendi köyüyle sınırlı. Dünyanın başka yerleri hakkında herhangi bir bilgi sahibi değil, zaten merakı da yok. Mesele şu, bu düzen on binlerce yıl sürmüş, on binlerce yıl boyunca da ancak bu kadar zenginlik üretmiş. Çünkü zenginliği üreten esas şey üretim değil, ticaret. Eğer ticaretini yapamıyor isen, üretimin bütün kapasitesi, yani insan gücünün bütün kapasitesi kendini doyurmaktan ibaret. Biz birbirimizle alışveriş yapamıyor olduğumuz durumda her birimiz ancak kendi karnımızı doyurabiliriz. O da tabiatın izin verdiği ölçüde yani. Tabiat şartları bozulduğunda onu bile sürdüremeyiz. Dolayısıyla da asıl değer yaratıyor olan şey ticaret. Burada da şimdi o binlerce yıl boyunca şunu görüyoruz. Ticareti yapıyor olanlar ekstra bir zenginliğe sahip oluyorlar ve bu ticareti yapıyor olanların ekstra zenginliğe sahip oldukları coğrafyada ağırlıklı olarak Çin ve Akdeniz arasında. Avrupa'da yok yani böyle bir şey. Çünkü Avrupa modernleşme hikayesini anlatmaya çalışmıştım. Yani 15. yüzyıla kadar dünyanın taşrasına taşrası. 16. yüzyıla kadar. Ama yani işte iklim değişiyor, şu oluyor, bu oluyor vesaire. Daha verimli topraklar vesaire olduğu için Avrupa'da bir topraktan kaynaklanan zenginlik konsantre oluyor. Yani çok yoğun bir sömürü kurulabiliyor. Üretim çok arttığı için, çok yüksek olduğu için dünyanın kalanına kıyasla ve nüfus da çok arttığı için toprağın üzerinde bir takım derebeyleri ekstra zenginlikler üretebiliyorlar. Avrupa'da işte yine böyle hani ticaretin alıcı tarafı olarak bir mana kazanıyor. Satıcı tarafı olarak değil yani. Yani Avrupa'dan Çin'e giden veya Osmanlı'ya giden bir mal yok yani. Ama Osmanlı'dan işte Ankara keçisinin tüyünden, kılından yapılmış halılar vesaireler Avrupa'ya gidiyor. Ya da işte şeyden, Çin'den porselen, ipek Avrupa'ya gidiyor yani. Bu anlamda temel şeyi şöyle bir koyalım. Avrupa'da toprağın aşırı sömürüsünden kaynaklanan bir zenginlik var ve bu zenginlik doğuya doğru akarken doğuda bütün zenginlik ticaret üzerinden üretiliyor. Ekstra zenginlik ticaret üzerinden üretiliyor yani. O safhada yine o modernleşmenin hikayesinde teferruatıyla tartıştık. Ekstra bir şey oluyor Avrupa'da ve imalatta bir tırnak içinde özgürleşme oluyor. Şimdi bu kitapta, Amin Maluf'un kitabından yer yer şeyler okuyup kendimce çağrışımlarını paylaşacağım. Ama yani şimdi mesela ilkini şöyle söyleyeyim yani. Japonya'da Meiji Restorasyonu sırasında beş maddeli yemin ile işte bir restorasyon yapılıyor. Bunun bir tanesi şu ya. Yani. Bundan böyle avam tabakadan insanların da hali hazırda sivil ve askeri devlet görevlileri için geçerli olduğu gibi kendi mesleki yollarını takip etmelerine izin verilmiştir diye söz veriyorlar. Yani vurgulayayım yani. Kendi mesleki yollarını takip etmelerine izin verilmiştir. O güne kadar verilmiyor. Yani sen, ben kardeşim marangozum, şöyle bir ekstra iş yapacağım vesaire. Böyle bir imkanın yok. Senin marangoz olarak neyi yapacak olduğun bir yerlerde tayin edilmiyor. Dünyanın normu bu. Avrupa'da loncalar ticari faaliyetleri kontrol ediyorlar. İmalatı ve ticareti kontrol ediyorlar yani. Yani sen kafana göre şu kadar semer üreteceğim, semeri şöyle üreteceğim falan diyemiyorsun. Yani. Şimdi bu bize çok saçma görünüyor. Ya binlerce yıl böyle yaşıyor. Yani ekonominin kontrollü olduğu bir düzen o düzen yani. Ve orada bir çatlama oluyor Avrupa'da. Bir tarihte Avrupa'da da değil yani. İngiltere'de. Böyle bir çatlama oluyor Britanya'da. Ve o çatlama birdenbire üretimde görülmemiş bir sıçramaya yol açıyor. O andan itibaren artık eski kurallar çalışmıyor. Ve yenilginin yani Japonya'nın, Rusya'nın, Türkiye'nin, Çin'in yenilgisinin arkasında yatıyorlar. Temel sebep bu ya. O Avrupa, İngiltere'de başlamış olan şey hızlı bir biçimde Fransa'ya yayılıyor. Ve işte şimdiki Almanya'nın Ruhr bölgesi dediğimiz bölgeye yani alçak topraklara yayılıyor. Ve daha önce konmuş olan, kural olarak kabul edilmiş olan şeyin aslında insanlığı nasıl kasmış olduğunu somut olarak görüyoruz. Bu insanlığın kendisinin gönüllü olarak kendi kendine koyduğu bir şey değil yani. Bir merkezi otoritenin dayattığı bir şey. Kural koymak yetkisini birileri yani ben sizin kurallarınızı koruyacağım, kurallı yaşamanızı koruyacağım diye ortaya çıkmış olanların kendi menfaatleri için bu kuralları kontrol etmesinin sonucu ortaya çıkmış bir şey. Burada ayrımı şöyle yapalım. Hristiyanlık, Hristiyanların gönüllü olarak tabi oldukları bir kurallar sistemi. Kilise başka bir şey yani. Hristiyanlıktan başka bir şey. Başka bir yapı. Yapısal olarak farklı bir şey. Ve biz hep bu Hristiyanlık ile kiliseyi birbirine karıştırıyoruz. Kilise sizin Hristiyanlığınız benden sorulur
diyor.
deme yetkisi üzerinden kendisine menfaat sağlayan bir kurum. Yani Hristiyanların kendi kendilerine Engizisyon diye bir şey akıl etmeleri veya cadı avı akıl etmeleri falan olacak iş değil yani. Bunların hepsi aslında kilisenin marifeti. Ve ben de ısrarlı bir biçimde deyip duruyorum ki kendi hesabıma. Bak kiliseleştiği zaman her şey kötüdür. Sorun Hristiyanlıkta değil, kilisede. Sorun gücün temerküz olmasındadır. Toplumlar kendi kendilerine bu kadar kilisenin yaptığı kadar adilik yapamazlar. Bazı insanlar bazı durumlarda bazı kuralları çiğner ama hiçbiri kilisenin yaptığı gibi ben kuralları koruyorum edasıyla zulmedemez yani. Yani o
Tabii
imkana sahip olamaz.
o da kötülüğü daha iyi organize edebiliyor ya.
Sen merkezileştirdiğin zaman o merkezilik güya iyicil bir şeyle ortaya çıkar ama her durumda kötücül sonuç doğurur. Şimdi Amin Maluf bu kitapta anlatıyor bize güzel güzel işte Batı'nın bu zulmüne karşı Japonlar baş kaldırdığında Mısır'da Süveyş kanalından geçen Çin gemisini Japon gemisi zannedip Mısırlıların oh siz bizi Batılılardan kurtaracaksınız diye onlara iltifat ettiklerini falan anlatıyor. Veya işte Japonlar bu fırsatı kaçırırlar kardeşim. Yani sen sonuçta Japonya kendisi kendi başına bu gücü temerküz ettirdiği zaman evet yani sonuçta gider Çin'e saldırır.
Öyle yaptı.
Yani güç konsantre olduğunda başka bir şey yapma ihtimali yoktur yani. Türkiye'de sen devleti böyle çok güçlendirdiğin zaman devlet kendisine düşman bulur. Cumartesi annelerine, Kürtlere, yarım milliyetçilere vurur. Şimdi böyle Kürtlere vuruyor diye çok alkış yapan milliyetçiler yarın kendi başlarına gelecek olanları görecekler yani.
80'de öyle oldu zaten.
Ne yani? Yarın da bu sefer Kürtler aynı alkışı yaparlar. Çözüm sürecinde öyle oldu. Yani bu iş devlet marifetiyle bizim yapmamız gereken işi devlete ihale ederek yapmaya kalktığın zaman biz bunu gençliğimizde görürdük hatırlarsın yani. Şimdilerde pek görmüyorum ama böyle trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafik polislerini kavşaklara koyardı devlet ve trafik daha çok kötü olurdu yani. Yani çünkü insanların ortak aklının yerine sen oraya bir tane trafik polisi koyduğun zaman trafik polisi bir şeylere öfkelenip şu yolu bilmem kaç dakika kapatır. Ya orada birileri korna basıyordur filan falan ona kızar, kapatır o istikameti. Buradan gelenlere durmadan yol verir falan. Ondan sonra her şey allak bullak olur. Dolayısıyla bu iş için bir tane çözümü vardır yani. Japonya güçlenirken Çin de güçlenirse bir ihtimal biz kendi kendimize kurallı bir dünyada yaşamayı becerebiliriz. Benim Amin Maluf'la ilgili yani kitabıyla ilgili temel çelişkim burada. Yani bunun böyle oraya bir trafik polisi çıkacak, konacak ve biz pusulamızı bulacağız gibi bir şey hissettim. Öyle bir şey yok yani. Biz normal şartlarda sıradan insanlar olarak kurallı bir dünyada yaşamak istiyoruz. Bazı insanların bazı durumlarda bazı kuralları çiğnemesine de tahammül edebiliriz. Bunun kuralsızlığa evrilmeyecek kadar zayıf kalması mühimdir.
Ama
Yoksa
orada
yani
biraz da şeye dikkat çekiyor işte o Batı'nın saldırganlığına, sömürüsüne karşı itiraz, direnme ve onun alanını daraltma olarak da bakıyor Japonya'nın, Çin'in ve Rusya'nın o güçlenmesine.
şimdi evet yani oraya gelelim. Sonuçta bu bir köyde geçerli olan kural köyler bütününde de geçerli. Yani köyler arasında da benzer bir nasıl diyeyim? Yani Rum köyü, Ermeni köyü, Türk köyü ve bunların tamamında birbirine karşı nasıl köyün içinde bizim ikimizin birbirine karşı bir kabulü var ise buna benzer bu köyler arasında da böyle bir kabul var. Ve evet bir şeyler iyi kötü bir şeylerin iyi kötü ticareti yapılabiliyor. Yani o köyde iyi üzüm oluyor, şarap yapılıyor. Bu köyde toprak ona müsait değil işte filan o köyle bu köy arasında ya da bu köyde işte bir iyi
Pancar
bir
yapılıyor. Pancar üretiliyor, şeker yapılıyor orada da.
evet gibi yani bunlar birbirleriyle de bir küçük ölçekli community, bir toplum oluşturuyorlar. Ve böyle baktığın zaman genel sultanlar da kendi aralarında bir komünite oluşturuyorlar. Her birisinin işte nasıl diyeyim, kendi kapasitesi ölçüsünde saltanatı var ve onların kendi aralarında hiyerarşileri var. Zayıf gördüklerine, birisini zayıfladığını gördüklerinde ona taarruz ediyorlar vesaire. Ama yani son tahlilde bir kurallar sistemi var yani. Bir kurallı bir sistem var yani dünyada. Ama ana hatları itibariyle bütün dünya 3 aşağı 5 yukarı aynı, tırnak içinde, yoksulluk seviyesinde yaşıyor. Bu kurallar sisteminin çöktüğü bir şeyden söz ediyoruz biz 17. yüzyılın ikinci yarısında. Bu çöktü çünkü dünyaya ekstra imalat kapasitesi girdi. Burada şimdi bir şey daha işaret etmem gerekiyor. Bir ton demirle yapabildiğin bir şeyi, neyse o, onun iki katını yapabilmen için 2 ton demire ihtiyacın var. Bir ton demirle işte şu kadar civata üretiyorsan, o civatanın iki katını üretebilmek için 2 ton demire ihtiyacın var. Mesele şu, Henry Ford'un Ford fabrikasında kurduğu imalat bandı fikrini İtalya'da, Milano'da Fiat fabrikasında uygulamak istediğinde bir tane daha Henry Ford'a ihtiyacın yok. Yani bir tane Henry Ford her yerde aynı fikrin uygulanması için kafi. Dolayısıyla fikir transferi demir transferinden yapısal olarak farklı. Dolayısıyla da o Britanya'da zamanında ortaya çıkmış olan şeyin, fikrin, ekstra üretim sağlayan fikrin dünyaya difüzyonunda bir tane daha Britanyalıya falan ihtiyaç yok. Ama bunun difüzyonundaki zaman farkı yüzünden Britanya ile Batı Avrupa, Batı Avrupa ile dünyanın kalanı arasındaki makas büyüyor. Çünkü yeni kurallar sistemi gerekiyor. Bu yeni kurallar sistemi İstanbul'daki loncalardan nemalanıyor olanların hayatını zorlaştırıyor. Daha doğrusu imkansızlaştırıyor. Dolayısıyla onu buraya transfer ederken eğer şey varsa, yeterince güçlü bir merkezi otorite varsa, o merkezi otoriteyi ele geçirip o transferi durdurabiliyorsun. Durdurabildiğin zaman buradaki kurallar sistemiyle yine işler yürüyor. Ama işler nasıl yürüyor? 1000 yıldır yürüdüğü gibi yürüyor. Dolayısıyla da sen o üretim kapasitesini yakalayamıyorsun ya. Yani. Oradaki üretim kapasitesini yakalayamıyorsun. Dolayısıyla da makas büyüyor. Kim ne kadar direnmişse onun makası o kadar fazla büyüyor. Dolayısıyla da şimdi, eskiden buradan bu tarafa doğru mal gidiyor idi. Şimdi buradan bu tarafa doğru mal gidiyor. Tam tersine döndü yani. Eskiden buradan buraya ipekli gidiyor idi. Şimdi buradan buraya pamuklu gidiyor.
Ya da otomobil gidiyor. Öyle
Daha sonra otomobil gidecek falan. Dolayısıyla eski düzen artık sürdürülemez. Burada eski düzen sürdürülemez, yeni düzene ihtiyacımız varı promote edenler, onun propagandasını yapanlar da aslında orada işlerin neden öyle olmuş olduğunu çok da iyi anlamış olmayabiliyorlar. Yani şöyle bir kaba benzetme yapayım. Şimdi trafikte kurallara ihtiyacımız var ama bu şu manaya gelmiyor yani. Trafiğe çıkmış olan adamın, direksiyondaki adamın kravatlı olmasına ihtiyacımız yok yani.
Evet.
Ama şimdi orada neyin çalışmıştı olduğunu bilmediğin için bu sefer buraya kravat transfer ediyorsun. Ya da transfer etme propagandası yapıyorsun. Burada birileri de ya kardeşim bir dakika ne lüzum var kravata diyor ve kravata karşı çıkarken otomobile de karşı çıkma başlıyor bu sefer falan, böyle bir kaotik dönem yaşandı. Yani bu dönemin kaotik olmasına anlaşılmaz bir şey yok. Yani 10 bin yıl boyunca çalışmış olan bir sistem var. Yani artık genetik koduna işlemiş insanoğlunun ve sen şimdi bunu alt üst etmişsin. Yepyeni bir kurallar sistemi getirmişsin. Herkes istediği kadar üretebilir vesaire, ortaya çıkmış kendi emeğinle artık kendini doyurmaktan fazlasını yapabilir duruma gelmişsin. Kendini doyurmak tali bir mesele haline gelmiş. O güne kadar biricik meseleyken yani. Dolayısıyla da şimdi bu galibiyeti yaşayanlar böyle hani şimdi anlatıldığı gibi böyle batı değerleri, hiç öyle bir şey yok yani, işte yine burada misalini veriyor. Yani Japonya savaşın galipleri olarak Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra masaya oturduğunda Milletler Cemiyeti kurulurken ırksal eşitlik talep ediyor ve Avrupalılar bu ırksal eşitlik lafının Afrika'daki sömürgelerini ellerinden kaçırmalarına yol açabileceği kaygısıyla buna baraj koyuyorlar. Ve bu ifadeyi şeye koymuyorlar yani. Milletler Cemiyeti kuruluş şeyine. Japonya'da bunun üzerine yani madem bu ırklar arası eşitlik şeyini buraya koyduramıyorum. O halde Mançurya'yı ilhakıma ses çıkarmayacaksınız diye şantajla kendi istediğini alıyor filan. Şimdi burada yine kitaptan bir şey okuyayım. Deng Mao sonrasındaki o hengamede işte iktidar ele geçirdiğinde ilk Japonya'ya ziyaret yapıyor. Böyle hani Nankin tecavüzü filan falan belleklerde ve işte ciddi bir Japon düşmanlığı var içinde. Buna rağmen tabii ki bu gezilerin ilk durağı karşılıklı suçlamalar ve dönüp dolaşıp tekrarlanan aynı laflarla hiç vakit kaybetmeden Japonya olmuştu. Ona göre yani denge göre Japonlara Nankin tecavüzünün bedelini ödetmek isteyenler değil, Japonların ülkelerinde başardıklarını yani bütünlemesine ve geri döndürülemez bir modernleşme hamlesini içinde de gerçekleştirmek isteyenler gerçek vatanseverdi. Büyük bir ulusun tarihten alacağı tek rövanş sadece yoksulluğu, cehaleti ve aşağılanmaları bir daha tekrarlanmayacak biçimde bitirmek olabilir. Şimdi benim dünyaya bakışım böyle bir şey yani. Eğer tarihten bir takım dersler alacaksan Türkiye olarak ve işte bunun sonrasında böyle tutup da işte çeteleyi tutup kim bana ne yaptığının filan şeylerini tutacaksan buradan bir sonuç alamazsın. Ama bariz bir biçimde görünüyor ki böyle Avrupa'nın değerlerinden şundan bundan falan kaynaklanmayan başka bir ekonomi moduna geçilmiş. Artık kural değişmiş. Bu kurala uyarak beni zenginleştiriyor isen, benim aşağılık komplekslerimi vesaireyi ortadan kaldırabiliyor isen karşısında o zaman vatanseversin. Yok bana böyle çıkıp da işte bir takım şeylerle zehirlenmiş o da onu da bulayım da bu Mehmet Uçum'un bu kitabı okumuş ve buradan şey almış olduğunu düşündüm yani. Zehirli fikirlerle Mao mesela işte diyor ki o tarihlerde kendi hedefi olarak binlerce yıldır zihinleri zehirleyen dört eskiyle mücadele etmek. Yani Mehmet Uçum muhtemelen kitabı okumuş ve veya Mao'yu okumuş zihinleri zehirleyen yani bu tür böyle absürt absürt şeylerle perdeleniyor yani. Çünkü evet eziliyoruz. Ezildik Batı'nın karşısında. Ve bu eziklik muhtelif şekillerde tezahür etti yani. Ve ortada öyle Batı değerleri vesaireler falan filan da yok. Wilson ulusların kendi kaderini tayin hakkından filan söz ederken söz temsili bu uluslar arasında sen yoksun yani. Senin zulmettiğini düşündüğü işte Ermeniler, Rumlar vesaire var. Hatta muhtemelen Yahudiler bile yok. Kendince bir ırklar hiyerarşisi var kafasında ve bu çok yakın bir tarihe kadar baskın bir ideolojiydi ve çok da sorgulanmayan bir şeydi yani. Sıradan insanın da karşılığını bulan bir şeydi. Şimdi bu sorgulanıyor. Net toplamda dünyada böyle çok sofistike falan bir takım şeyler dönmüyor. Dediğim gibi binlerce yıl boyunca aksamadan çalışmış ve işte insanlığı hayatta tutmuş bir kurallar sistemi vardı. Bu kurallar sisteminin delindiği bir noktada gördük ki sıradan insanın özgürlüğü arttığında herkes için bu bir zenginlik fırsatı doğuyor. Burada tekrar vurgulayayım. Zenginlik derken sadece maddi zenginlikten işte cep telefonlarından şundan bundan söz etmiyorum. Daha iyi barınaklara sahip olduk. Daha iyi müzik dinliyoruz. Daha çok kişi müzik yapabiliyor, daha çok roman okuyabiliyoruz vesaire vesaire. Sonuçta bu zenginliği eşit bir şekilde paylaşmıyoruzdur. Zaten hiç paylaşamadık ama her halükarda radikal bir biçimde hayatımız değişti. 19. yüzyılın sonundaki sıradan insanın hayatı ile bugünkünün arasında dağlar kadar fark var ya. Yani. Evine temiz su gelen insan sayısından tut da yani işte asgari sağlık hizmetlerine kavuşma imkanlarına kadar yani olağanüstü değişimler oldu ve bu süreç içinde nüfus yani ölüm yaşı olağanüstü ötelendi, bebek ölümleri ortadan kaldırıldı vesaire yani. Bunları görmezden gelmenin anlamı yok. Ve şimdi görünüyor ki asıl hani bunu konuşmamızı istemenin anladığım kadarıyla sebebi şeydi. Şimdi de benzer bir durumdayız biz. Yani 17. yüzyılın
Şartları var günümüzde.
ortalarındakine benzer bir durumdayız. Çünkü evet yani işte yapay zeka var, internet var, şu var, bu var ve imalat için emeğe ihtiyacımız yok. Yani o dönem itibariyle emeğin tarımdan sanayiye kayması sayesinde ortaya çıkan ekstra katma değer, iyi dünyayı değiştiren, yani bir küçük zümrenin kendi özgürlüklerini ilan edip kendi istedikleri kadar kendi istediklerini kendi istedikleri şekilde üretme fırsatına sahip olmaları bir tür bir patlama yarattı ve işte imalatta normlar değişti. O zincirleme reaksiyonlara yol açtı. Sanayileşmeyi yarattı ve bu sanayileşmede her bireyin katma değer imkanı olağanüstü arttı. Kimse de genetik olarak ekstra bir kabiliyet ortaya çıkmadı. Sadece örgütlenmemiz değişti ve bazı insanların fikirlerinin hayata geçmesinin önüne otoritelerin engel olma fırsatı ortadan kalktı. Bu sayede örgütlenme değişti. Başka türlü örgütlendik. Yani kurallar değişti. Örgütlenme sonuçta bir kural meselesidir yani. Başka türlü örgütlendik. Bu örgütlenmede birilerinin çok önünde, birilerinin çok gerisinde kaldı vesaire ama herkes buradan kendince bir hisse aldı. Şimdi buna benzer bir şeyin içindeyiz biz. Yeni bir örgütlenmeye ihtiyacımız var.
Şimdi mesela bu Ukrayna savaşı çıktığında, Rusya saldırdığında bir işte gıda olarak buğday sıkıntısı yaşanacak deniyordu. İki, Avrupa enerji sıkıntısı yaşayacak deniyordu. Bunlar olmadı gibi bir şey. Yani sanki hiç yaşanmamış gibi bir durumda. Hayat normal devam etti.
Evet. Ve yani bizim şu andaki üretim kapasitemiz realize ettiğimizin misliyle fazlası yani. Ve bu üretim kapasitesi böyle dünyaya, yerküreye çok zarar verecek falan filan bir şey de değil. Çünkü zaten şeylerin çok büyük bir bölümü tabii kaynakları kullanmıyor üretimin büyük bir bölümü. Yani sen şimdi radyo dalgaları üzerinden bu iletişimleri falan sağlıyorsun ve radyo dalgaları aşınmıyor yani. Ya da tükenmiyor yani. Dolayısıyla şimdi başka bir faza geçtik. Ama nasıl zamanında 17. yüzyıl sonrasında pozisyonunu kaybedecek olanlar direnç gösterdilerse, İngiltere'de ortaya çıkan Fransa'da tatbik edilmeye kalkıldığında saray buna karşı çıktı. Aristokrasi buna karşı çıktı yani. Aristokrasinin kendi özelliğini kaybetmesi, sarayın aristokrasiyi kontrol etmesi sayesinde oldu Fransa'da bu iş. Almanya'da yani Prusya'nın önderliğinde Almanya'da bu iş devletin başka türlü rekabet şansı olmadığını görmesiyle oldu. Japonya'da olduğu gibi yani. Ama son tahlilde temel mesele sıradan insanın özgürlüğünü tanımak. Şimdi bu şekilde oluşmuş olan bir yapı var ve biz bunu evrensel kabul ediyoruz. Bir yandan biz bunu evrensel kabul ediyoruz. Bir yandan da bu eski tüfekler hala emek vesaire falan üzerinden tuhaf bir geyik sürdürüyorlar. Yani kitapta aslında hiç değinmiyor Amin Maluf. Japonya'nın hikayesi ve Çin'in hikayesi ve Rusya'nın hikayesi birbirine taban tabana zıt. Çünkü Rusya'da o emek üzerinden yaratılmış olan efsane üzerinden aslında emperyal bir anlaşılır bir sebeple. Çünkü hani Rusya'nın saçma modeline karşı bütün dünyada yaratılan bir izolasyonist tutum var. Herkes korkuyor yani Rusya'nın başarı kazanmasında. Ama meselenin böyle emek meselesi falan olmadığını görüyoruz. Bu bir hiç değil artık. Dolayısıyla bizim şimdi bu takıntılardan kurtulup yeni bir kurallar sistemi geliştirmemiz gerekiyor ve bu kurallar sistemi benim kanaatime göre böyle masa başında akıllı bir takım insanlar tarafından olmayacak. Yavaş yavaş bütün dünyada oluyor. Şimdi Birleşik Devletler kitapta işte diyor ki bizim bugün sahip olduğumuz hayat tarzının ve zenginliğin temel kaynağı Birleşik Devletler'dir. Ben öyle bakmıyorum. Yani genel olarak o İngiltere'den çıkan fikrin yayılması idi. Birleşik Devletler bunun adını koymadan bunun polisi pozisyonda kendisini getirecek güce sahip oldu. Ve şimdi bunun üzerinden bir ekmek yiyor. Sorun şu yani. Bu ekstra üretimin yani ekstra katma değerin üzerine Çin'de küçük bir zümre oturuyor. Birleşik Devletler'de küçük bir zümre oturuyor ve şimdi bu zümrelerin diğerleriyle arasındaki çelişkiler artık sürdürülemez hale geldi. Sonuçta Birleşik Devletler'in sıradan bir vatandaşı, en alttakiler değil ama onun hemen üstündekiler hak etmedikleri bir hisseye sahipler. Benden daha zenginler yani. Her şeye benden daha kolay ulaşabiliyorlar. Anlaşıyoruz değil mi? Sadece Birleşik Devletler vatandaşı oldukları için. Yani Birleşik Devletler'in dünyanın dört bir yanından yağmaladıkları dolar marifetiyle yağmaladıklarını tükettikleri için. Ama bütün bunlar izafidir. Adam bana göre daha iyi durumda olmasına bakmıyor ki. Orada bir takım zibidiler kendisine göre çok daha iyi ve o fark büyüyor. Dolayısıyla şimdi orada bir çalkantı ortaya çıkıyor. Ve bu çalkantının muadillerini dünyanın her yerinde görüyoruz. Her yerde de böyle işte Türkiye'de yerli milli vesairesi gibi ya da işte ne bileyim Türklük gibi öteki tarafta işte Putin'in eski güzel günleri ihya edeceğiz. İşte Avrupa'da başka türlü filan böyle tuhaf tuhaf kılıflar giydiriliyor olsa da aslında temelde arka planda bizi ırgalıyor olan hikaye artık eski kuralları çalışmıyor olması.
Evet, yerine yeni bir şey de çıkmadı. Biz bir
Çıkıyor.
Araf'ta çıkıyor ama hani belirgin bir hale gelmedi, galip hale gelmedi.
Yani evet daha gelmedi çünkü çok yeni yani sonuçta 40 yıllık bir şeyden periyottan söz ediyoruz. Birleşik Krallık'ta 17. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan şeyin bırak dünyaya yayılmasını Birleşik Krallık'ta bile bir hareket yaratması 40 yıldan fazla sürdü yani.
Tabii o dönem daha uzun oluyordu ama şimdi daha kısa sürede gerçekleşiyor değişim dönüşüm.
Tamam ama zaten çok hızlı yani. Şu anda değişim olağanüstü hızlı. Dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan herhangi bir şeyin yeni dünyaya yayılması, yani bunu internette de görüyoruz, kadın haklarında da görüyoruz. Herhangi bir konseptte bunları görebiliyoruz yani. Çok hızlı yayılıyor ve bu bütün mevcut yapıyı çok fazla sarstığı için de evet muhafazakar bir takım şeyler de reaksiyonlar da zemin buluyor. Ama biz bu gündelik şeylere gereğinden fazla önem atfediyoruz. Şimdi geçen de AfD'nin Alman faşistlerinin partisinin işte 20. yılı mıymış neymiş onu kutlaması varmış falan ama yani kamuoyu yoklamaları AfD'nin kan kaybediyor olduğunu gösteriyor. Şimdi yükselirken panik yaratıyor ama kan kaybederken haberimiz olmuyor yani.
Türkiye'de de milliyetçiler kaybetti bu son seçimde. Bir yıl
Evet.
önce kazanmışlardı. Böyle çok hızlı bir dalgalanma oluyor. Evet.
Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz ve bu dünyada böyle çok manasız şeylere çok mana yakıştırıyoruz. Benim derdim burada yani. Ya da işte böyle Abi Maluf gibi bu problemleri çözmek için şimdi bir masaya oturalım mı ima eden şeyler çıkıyor ortaya. Ya öyle bir şey olmadı. Şimdi de olmayacak yani. Şimdi toplumlar ağır ağır değişiyorlar, dönüşüyorlar ve bizim oyunda oyuncu olmasına alışık olmadığımız kesimler, zümreler bu oyunda pay sahibi olmaya başlıyorlar. Daha geniş nüfuslar oyuncu olacaklar ve bu herkesin faydasına olacak. Benim dünyayı okumam böyle yani. Ve bu böyle birilerine akıl verdiği için olmayacak. Ağır ağır orada bir pozisyon alınacak, burada bir pozisyon alınacak. Ama toplumun bütün kesimleri hızlı bir biçimde hepimiz görüyoruz yani değil mi? Yani çok hızlı bir biçimde değişiyor, dönüşüyor yani. Böyle ortaya bir safra da çıkıyor bu süreçte. Çıkacak yani. Cüruf çıkıyor, çıkacak. Ama ana hatları itibariyle dünya insanlık tarihinde benzerini görmediği bir dönüşümün içinde bu dönüşüm mayalanmıştı.
Evet.
60'lardan başlayıp 80'lerde şekillenip mayalanmıştı. Şimdi işini yapacak gibi görünüyor. Ve ben yani çok da sürmeyeceğini düşünüyorum bu hikayenin.
Yani Emin Maluf'un da fark ettiği bu zaten. Bir şeyler gitmiyor, yolunda ilerlemiyor. Bir zorluk var, sıkıntı var. Tıkandık diyor, labirentteyiz. Buradan çıkışı aslında o da çok öngörmüyor ama hani eski usuller, eski alışkanlıklar belki onda daha galip duruyor olabilir. Ama bir sorunu tespit etmiş o seviyede. Bu bile önemli bence.
Ben işte bunun bir sorun olarak tespit edilmesine karşıyım. Yani içinde yaşadığımız dönemdeki sancıların bir problem, bir hastalık olarak teşhis edilmesine karşıyım. Bu bir doğum sancısı benim açımdan. Dolayısıyla buradan dünyaya bakıp, muhtelif şeylere bakıp durmadan böyle kötümserlik üretmekte karşıyım. Bir, ikincisi Japonya şöyle yapmıştı, Çin böyle yapmıştı, Rusya şöyle yapmıştı, Batı diye de şöyle bir şey var falan gibi geyikler üzerinden bunların öznelleştirilmesine de itirazım var. Yani çünkü bu bizim kafamızı karıştırıyor. Aslında öyle özneler yok yani. Arkada evet Batı'da zuhur etmiş olan bir şey dünyaya yayıldı ve bu bizim şimdi içine debelendiğimiz eşitsizlikleri yarattı. Yani Türk olarak İngiliz'e karşı bir aşağılık kompleksine sahip olmama yol açtı. Evet bunlar manasız şeyler. Çünkü İngiltere'de benim şartlarıma bile sahip olmayan yığınla insan yaşıyor. Yani bu evet şöyle bir asimetri var. Yani ben Türk pasaportuyla İngiltere'ye gidemiyorum. İngiliz pasaportuyla Türkiye'ye gelebiliyor. Bu benim kendi yönetimimin salaklığı yüzünden. Yani onun ötesindeki şeyleri görmezden gelmiyorum. Yani İngiltere'nin kendi imkanlarını işte Irak'ı sömürmek, Irak petrollerinin sömürmek için falan kullanıyor olduğundan, Türkiye'de bir takım tezgahlar çeviriyor olduğundan falan bir şüphem yok. Bunlar hep vardılar ve güçsüz olana bunları yapar. Senin işin güçlü olmak. Güçlü olmanın yolu da daha çok silah yapmaktan geçmiyor yani. Güçlü olmanın yolu senin insanının potansiyelini değerlendirebileceği platformları açmandan geçiyor yani. Şimdi kendi başımdan geçen bir şeyle derdimi anlatmaya çalışayım. Yine birileri Özal övgüsü olarak algılayacak ama. Şimdi ben
Tam da Özal'ın ölüm yıl dönümündeyiz.
ben Özal iktidara geldi, askere gittim. Tam o gün 6 Kasım'da askere gittim. Ve 4 ay boyunca Özal ne zaman düşecek, yani asker Özal ne zaman düşürecek diye bekleyerek geçirdim. Sonra o kafayla da döndüm ve hiç ortada olup bitenlere itibar etmedim. Yani nasılsa biz eski düzene döneceğiz Türkiye olarak. Sonra çok geç idrak ettim. Bu aralarda işte bilgisayar destekli eğitim falan olmayacak şeyler oldu. Bu konularda kafa yormak zorunda kaldım. Sonra Anadolu Üniversitesi'nde bilgisayar destekli eğitimi başlattım. O arada da bir şirket kurdum ve o şirkette bir para kazandım. Sonra o parayı İngilizce öğreten bir programa yatırdım. Çünkü işte Milli Eğitim Bakanlığı eskisi gibi ihale yapmayacağız. Siz üreteceksiniz, getireceksiniz, biz satın alacağız dedi. Ve işte o şirkette çalışanlar benim de çok dahilim olmadan İngilizce öğreten bir program ürettiler. Ben bu programı Milli Eğitim Bakanlığı'na satamadım. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı o sırada danışmanlık yapıyor olan, bu işlere bakıyor olan kadın, sonradan öğrendim ki kocasıyla bir şirket kurmuş. Kocası İsrail şirketlerinden yazılım ithal ediyor. Neyse ben bu yazılımı öyle veya böyle pazarlayamıyorum. Çok da naif biriyim. O sırada Milli Eğitim Bakanı'yla aram iyi. Köksal Toptan'la. Köksal Toptan özürlü bir çocuğu var. Bu programı çocuğuna parasını verip satın almış. Ben Köksal Toptan'a bak bu programı ben yaptım, bunu Milli Eğitim Bakanlığı'na satmak istiyorum diyemedim. Çünkü yakıştıramadım kendime yani. Yani bu bürokratik kanallardan satın alınacak falan. Sonra da bunu satamadım. O arada hayatımda hiç yapmadığım bir işi yapıp sermaye sahipleriyle temas ediyorum. Yani bak kardeş benim önümde böyle bir şey var. Ben bunu pazarlamayı beceremiyorum. Şöyle bir kaynağa ihtiyacım var. Hani %50 sizin olmak üzere biz bunu pazarlayalım. Bak belki 20 kişiyle görüştüm. Ciddi sermaye sahibi. Hiç istisnasız tamamından aldığım cevap şu. Kardeşim 5 yıl önce olsaydı hiç şüphesiz, şeksiz şüphesiz bu işe yatırım yapardık. Ama şimdi biz girdiğimiz alanlardan çıkmaya çalışıyoruz. Şimdi tablo şöyleydi, hatırla. O 80'lerin ikinci yarısında. Adam müteahhit ama reklam ajansı kuruyor. Veya işte sanayici televizyon kanalı kuruyor falan. Yani herkes yeni alanlara girip bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi Türkiye öyleydi. Ve 91'de salak Mesut Yılmaz'ın erken seçim kararı almasıyla Süleyman Demirel iktidara geldi ve tablo bu oldu Türkiye'de. Herkes girdiği yerden çıkmaya çalışıyordu. Derdim bu. Benim derdim bu. Benim önümü açsın devlet gibi bir derdim yoktu yani. Ama iklim benim hayal kurmamı ve yeni bir şeyler yapmamı teşvik edecek bir iklim olsa Türkiye'de sıradan insanlar hayale gelmeyecek şeyleri yaparlar. Bunların yüzünün onu yaşar ya da üçü yaşar ama o üçünün yarattığı zenginlik Türkiye'de birçok şey değiştirir. Türkiye öyle bir ülke ki işte senin ne yapacağın yani şu yapılacak bunu damat yapacak. Şu yapılacak bunu AKP'li bilmem kimin yeğeni yapacak. Neyin yapılacağına, neyin teşvik edileceğine, neyin destekleneceğine yukarıda birileri karar veriyor. İki iklim arasındaki fark bu yani. İşaret etmeye çalıştım. Dolayısıyla ben özgürlükçüyüm. Boşuna değil. Bizi zenginleştiren özgürlüktür yani. Japonya'da olan şey, İngiltere'de olan şey, o burjuvazinin özgürleşmesiydi. Japonya'da olan şey işte, alıntı yaptım yani kitaptan. O özgürlüktü ama toplumun muhtelif kesimlerinden muhtelif sebeplerle işkillenip onların özgürlüğünü kısıtlayan herhangi bir mekanizmanın hayat hakkı yoktur yani. Öyle çok sofistike kavramlar vesaireler falan üretebilirsiniz ama net toplamda benim yaşadığım bu yani. Ben o tarihlerde yaptığım iş, hani benim ben yapmadım yani benim kurduğum şirket yaptı da Oradaki çocuklar yaptılar da, ama yani yaptıkları iş şimdi değerini ben iddia ediyor değilim. Bak, başıma gelenleri sen biliyorsun da burada paylaşayım. Yani böyle bize Milli Eğitim Bakanlığı'na danışmanlık yapıyor mu o tarihlerde? Böyle bize böcek gibi davranıyor olan IBM'in sorumlusu beni aradı. Cemalettinciyim falan gibi dağlarla randevu istedi. Gittim ben. Dedi ya sen böyle bir program yapmışsın. Evet yaptım. Ya ben bunu bundle etmek istiyorum IBM'le. Yani IBM'in bütün dünyada, İngilizce konuşmayan bütün dünyada bilgisayarın yanında vereceği program olarak kabul etmiş adam bunu. Tamam dedik adamla, işte yap olur. Ben tabii böyle gözlerim parlıyor yani. Adam bana her bilgisayar başına 1 dolar ödeyecek. Ben o parada değilim ki, ben ertesi gün Hürriyet'in manşetindeyim ya. Ay bir programı Türkiye'den diye. Tamam ama işte ben sana işte şu parayı şöyle çıkaramam. Senin şirket sözleşmende bakım falan var mı falan dedim. Ben ne şirket sözleşmesi biliyorum, ne bir şey biliyorum. Bu kadar iletişim yok o tarihlerde. Ya 15 gün beklerim ben falan dedim. O hafta IBM tarihinde ilk ve son defa zarar ilan etti, 6 milyar dolar. Bütün projeleri durdurdu. Öyle kaybettim ben o fırsatı yani.
Evet.
Dolayısıyla son derece kendi döneminin şartları itibariyle uluslararası planda bir karşılığı olan bir şey üretilmişti. İzmir'de küçücük bir firmada. Bu mümkündü ve mümkün.
Hala mı?
Ama hala mümkün. Bugün daha da mümkün yani. Ama yani işte bu iklim yok. Temel meselemiz bu yani. Bu iklim yok. Şimdi Avrupa'da bu iklim var. Bu insan gücü yok. Bu anlamdaki insan gücü sürekli Amerika'ya kan kaybediyor. Dolayısıyla bu iklimin olduğu yerlerde pekala işte hani Deng'in dediği gibi dünyayı değiştirecek şeyleri yapıp evet bütün topluma bu faydayı sağlamak mümkün yani. Bir tek derdimiz var, bu işte absürt kavramları tedavülden kaldırıp doğru dürüst işlerle yani yapabilir olduğumuzu
Yani
yapmamız.
Deng'in dediği gibi pek çok şeyi unutsak, görmesek, hatırlamasak galiba yepyeni başka başlayan işler ortaya çıkacak.
O yüzden ben yani çok uzun süredir seni iyi hatırlattım. Bu unutmak üzerine de çok kafa yoruyorum. Yani akşamda yazarken de yazmıştım, kardeşim ya bu hafızayı tazelemeye çalışmaktan vazgeçilmez. Yaptıksa yaptık. Kim ne yaptıysa yaptı yani. Niye yüzleşeceğiz ya? Bitti iş yani. Yüzleşip de çözeceğimiz bir problem yok yani. Bugün sıfırdan bir başlayalım. Eğer adalet istiyorsanız.
Çözelim, ondan sonra yüzleşelim. İstiyorsanız çözüp bitirdikten sonra.
Adalet istiyorsanız bugün için adalet isteyin. Yani geçmişte şu olmuş da şurada şu şöyle yapmış da Kürtler bize bunu yapmış da yok Türkler Kürtlere şunu yapmış da. Ya, tamam yapılmış yani. Çözebilecek miyiz? Yani 90'lardaki faili meçhullerin kaybını bugün telafi edebilecek miyiz? Edemeyeceğiz. Şunu demiyorum. Tabii ki o faili meçhullerin faillerini bulabiliyor isek, yani Dink'in failini bulabiliyor isek bulalım ve cezalandıralım. Cezasızlık olmasın yani. Ama 100 yıl önce şöyle olmuş, 250 yıl önce şöyle olmuş. Bunların hesabını tutmanın alemi yok yani. Olan oldu. Unutabilmek bir erdemdir yani. Unutalım ve evet ya şimdi yapabileceklerimiz var, bunları yapalım. Ama yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Çünkü orada manyağın biri çıkıyor bana zihni zehirlenmiş. Lan senin zihnin kadar zehirlenmiş bir zihin mi var yani? Kimsin sen ya? Erdoğan tutmuş seni elinden oraya koymuş diye bir şey olmuşsun. Koymasa hiçbir şeysin yani. Bana zihni zehirlenmiş lagalugaları anlatıyor yani. Dandik bir batı düşmanlığı ya da dandik bir batıcılık. Ya kardeşim öyle tasavvur ettiğiniz gibi iyicil veya tasavvur ettiğiniz kötücül bir batı yok ortada. Yani son derece sırada bütün dünya tarihi boyunca tekrarlanmış işleri tekrarlayan bir batı var. Eline güç geçen batıdan daha iyi olmuyor ki. Batı Afrika'da şunları yaptı mı yaptı, şunları yapıyor mu yapıyor. Yani işte Japonya'da yaptı. Senin eline güç geçince sen de Kürtlere yapıyorsun, Suriyelilere yapıyorsun. Gücü yetene bunun böyle Batı'nın iyiliğiyle veya kötülüğüyle alakası yok ve Batı'nın gravatıyla, müziğiyle, şununla bununla da bir alakası yok yani. Ortada bir takım kurallar var. Bu kuralların değişmesi gerekiyor artık. Değiştireceğiz ve buna katkıda bulunan malı götürecek. Yarın buna katkıda bulunmayanları tepesine binecek yani. Ama şimdi buna katkıda bulunalım. Benim derdim bu. Kurallar değişiyor. Değişmesi gerekiyor. Değiştirmemek için çok zor kullanıyoruz. Böyle olur. Buna da bir itirazım yok. Yani kural öldüğü zaman da böyle aa tamam şimdi vazgeçelim de olmaz. Bir süre ya acaba yaşar mı filan diye kalp masajı yapılır yani. Yapılıyor. Yapıldı. 20 yıldır bununla uğraştı dünya. 40 yıldır değilse 20 yıldır bunlar o şey. Yani hep söyleyip sakız gibi çiğneyip durduğum bu fıtırışkadan işlerinden tut da doların statüsüne kadar her şey aslında zorla ayakta tutuluyor yani. Okul zorla ayakta tutuluyor. Yani her şey zorla ayakta tutuluyor. Zor kullanıyoruz
İşte
bunları.
şimdi gördük ki belediyelerin bir sürü borcu varmış. Merkez Bankası'nın borcu bir sürü, zararı zorla ayakta tutuluyor hepsi belli ki.
Evet. Yani bu sürdürülebilir bir şeyi zor kullanarak süren şey sürmez yani. Gönüllülük gerekiyor ve gönüllülük konusuna da baktığımız zaman sokaktaki insan zaten sistematik bir biçimde değişiyor. Yani işte başörtülü kadınlar en modern, seküler kadınlar kadar belki onlardan daha çok feministler ve kocalarını zapturapt altına almış durumdalar vesaire. Şimdi bunlar tasavvur edilebilir şeyler değil. Yani bu sadece bir misal. İş hayatından bilmem okul hayatına her şey kademeli bir biçimde değişiyor zaten. Derdim budur yani.
Budur diyorsun. Evet. Hiç olmazsa bir kitap üzerinden yeniden değişimin geldiği noktayı ve toplumun kendi yolunu açacağını yeniden değerlendirmiş olduk. Bu da iyi bir şey. Elin Malof yine de işe yaradı. Öyle diyelim. Peki, burada bitiriyoruz.
Hayal.
Sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Dersleriniz için, ilginiz için teşekkür ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın.